Ayrım 10.
Sayfa 99. Anlaşmada Ekim 1998, Temmuz 1999 döneminde yapılacak işler planlanıyordu. Kuzey Irak'ta önce geçici hükümet kurulacak ve 1 Temmuz'da seçimler yapılarak federatif hükümete giden yol açılacaktı. Bu takvim uygulanamadı. Ancak anlaşmanın ardından kukla devlet adım adım güçlendirildi. Ecevit, Irak'la ilişkileri yeniden düzenliyoruz. Mesut Barzani ile Celal Talabani arasında yapılan bu anlaşmaya Türkiye sert tepki gösterdi. Dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, anlaşmanın İran fiili bölünmüşlüğünü güçlendireceğini belirterek ABD'ye karşı sert çıktı. Barzani ve Talabani'ye ABD makamlarınca Washington'da imzalattırılan ortak bildiriyle Ankara sürecinin devre dışı bırakıldığını belirten Ecevit, İran fiili bölünmüşlüğünü pekiştiren ayrı bir siyasal yapılanmanın hızlandırıldığını söyledi. Ecevit, İran bütünlüğünün korunacağı görüşüne yer verilmesine rağmen ilk kez ülke bütünlüğünün federatif temele dayandırılması gereğinden de söz edildiğini belirterek ABD'nin bir oldu bittiği hazırlandığına dikkat çekti. O dönemde bölge merkezli politika doğrultusunda önemli bir karar daha açıklandı. Ecevit, Irak yönetimiyle ilişkilerin yeniden değerlendirildiğini belirterek, 1992 yılından bu yana Irak'ta bir maslahat güzarla temsil edilen Türkiye'nin, Bağdat'taki temsilciliğini büyükelçilik düzeyine yükseltmek için Irak yönetiminden agreman istediğini açıkladı. Ecevit, Irak hükümetinin de bir süredir atama yapılmayan Ankara Büyükelçiliği için 22 Eylül tarihinde agreman istediğini ve bu istemin hızla yerine getirileceğini belirtti. Ancak Türkiye, 1999 başında Irak'a Büyükelçilik girişiminden vazgeçti ve Türkiye yine maslahat güzar seviyesinde temsil edildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sermet Atacanlı, Irak'a büyükelçi atanması ile ilgili durumun ne aşamada olduğu sorusunu, bu konu artık gündemden kalktı diye yanıtlıyordu. ABD, Türkiye'nin bu girişimine sert tepki göstermiş ve Ecevit'in açıklamasının hemen ardından Washington Büyükelçisi Baki İlkin ABD Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak uyarılmıştı. Türkiye, ABD'nin Washington Anlaşması'na karşı Kürdistan Demokrat Partisi'ni Türkiye ile işbirliğine ikna etti. 4 Kasım 1998'de Türkiye'ye gelen KDP lideri Mesut Barzani, 5 Kasım'da Başbakan Mesut Yılmaz, yardımcısı Bülent Ecevit ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Korkmaz Haktanır'la görüştü. Barzani'ye Türkiye'nin koşulları kabul ettirilmeye çalışıldı. Dışişleri kaynakları Barzani'ye Türkiye'nin koşullarının kabul ettirildiğini savunuyordu. ABD'nin KDP ve KYB'ye Washington'da imzalattığı anlaşmada Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonlarının da engellenmesi öngörülüyordu. Anlaşma metnindeki yabancı güçlerin sözde Kürdistan bölgesel hükümetinin hükümranlık alanına giremeyeceği hükmü bunun için konmuştu. Türkiye, Barzani ile ilişkisini kullanarak bu durumu engellemek istiyordu. Barzani, anlaşmadaki bu madde nedeniyle sert bir şekilde uyarıldı. Barzani, bu operasyonlara karşı çıkmayacağı sözünü verdi. ABD'nin 5 aşamalı planı. Saddam Hüseyin'in devrilmesi amacıyla Irak muhalefetinin birleştirilmesi ve Kuzey Irak ve Londra merkezli gizli operasyonların düzenlenmesini öngören HR-4655 Irak Özgürlük Yasası, The Iraq Liberation Act, 31 Ekim 1998'de Clinton'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Yeni yasaya göre ABD yönetimi Irak muhalefetinin bir çatı altında birleşmesi ve silahlanması için 97 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı. Irak'a karşı silahlı eylemlerin Kuzey Irak'tan başlatılması tasarlanıyordu. Bu planın en önemli halkasını ABD'nin yeniden Erbil'e üs kurması oluşturuyordu. Bu konu Washington'daki anlaşmada Talabani ve Barzani'ye dayatıldı. ABD Savunma Bakanı William Cohen bu çerçevede görüşmeler yapmak üzere 6 Kasım 1998'de Türkiye'ye geldi. Pentagon'un şefi Cohen'in Irak'a karşı yapılacak operasyonda İncirlik Üssü'nün kullanılması için baskı yaptığı öğrenildi. Ancak Cohen'in çantasındaki esas gündem maddesi ABD'nin Kuzey Irak'taki yeni planlarına Türkiye'nin engel olmamasını sağlamaktı. ABD, Kuzey Irak'a yeniden yerleşmek için 5 aşamalı bir plan hazırlamıştı. 1. Kuzey Irak'taki Kürt varlığının birlik içinde davranması sağlanacak. 2. Kuzey Irak'taki PKK'nın kuvvetleri peşmergeleştirilecek. Böylece Türkiye'nin PKK gerekçesiyle yaptığı sınır ötesi operasyonların durdurulması istenecek. 3. Türkiye'nin sınır ticaretine koyduğu özel çekincelerin şartsız kalkması talep edilecek. 4. Kuzey Irak'ta düzenli ordu, polis, adliye kurumları yeniden organize edilecek. 5. Türkiye'nin Kuzey Irak'a müdahalesi veya Saddam'ın Kuzey Irak'a gelebileceği gerekçesi yeniden kullanılarak çekiç gücün Erbil'e konuşlandırılması sağlanacak. ABD 5 aşamalı planını İngiltere ile birlikte yürütüyordu. Planın yürürlüğe giriş tarihi 17 Eylül 1998'di. 31 Ekim'de Bill Clinton'ın onayladığı yasayla resmen 97 milyon dolar yardım alan Irak muhalefeti yeniden sahneye çıkıyordu. Irak muhalefeti 23 Kasım 1998'de Londra toplantısında bir araya getirildi. Bu toplantıda Saddam yönetiminin devrilmesi için kamuoyu oluşturuldu. Kamuoyuna İslamcılardan komünistlere, Kürtlerden Araplara kadar Saddam'a karşı geniş bir muhalefet cephesi oluştuğu mesajı verilmeye çalışıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Martin Intkin, 24 Kasım 1998'de Londra'ya gelerek Irak Ulusal Kongresi liderleriyle görüştüğünü açıkladı. Intkin amacı 19 grupçuktan oluşan örgütün birliğini güçlendirmekti. ABD ve İngiltere, Irak muhalefetini Kürt gruplarını da kapsayacak şekilde tek çatı altında toplamayı planlıyordu. Toplantının gündeminde Irak muhalefetine yapılacak askeri yardım ve komşu ülkelerin sürece nasıl katılacağı konusu da vardı. İngiliz The Independent gazetesi 23 Kasım 1998 günü Londra toplantısının ana konusunun Irak'a komşu olan ülkelerdeki politikaların belirlenmesi olduğunu yazdı. Toplantıda ilk aşamada komşu ülkelerde Irak Ulusal Kongresi'nin bürolarının açılması ve ikinci aşamada bu ülkelerde lojistik destek üslerinin inşa edilmesi konuşulmuştu. 1996 sonbaharındaki KDP Irak operasyonuyla faaliyetine ara verilmiş olan Irak Ulusal Kongresi'nin başkanı Ahmet Çelebi toplantı sonrasında şöyle konuştu. Irak Ulusal Kongresi, Irak içinde ve komşu ülkelerde destek aramakta ve Irak'ın bir kısmında kontrolü ele geçirmeye çalışmaktadır. ABD ve İngiltere, Saddam'a karşı savaşan güçlerimize askeri eğitim verebilir. Ayrıca Irak'a yönelik yayın yapan Özgür Irak Radyosu, Radio Free Iraq adıyla bir radyo kanalı kuruldu. ABD'nin Irak'ı devirme planında önemli bir rolü de El Hayat'ın Kürt asıllı gazetecisi Kamran Karadagi üstleniyordu. Türkiye kamuoyu Karadagi'yi PKK'nın birinci ve ikinci ateşkes şovlarından tanıyordu. Öcalan'ın ve Cengiz Çandar'ın yakın dostu Karadagi, Özgür Irak Radyosu'nun başına geçti. Böylece Karadagi, kukla Kürt devleti için kamuoyu oluşturmaya başladı. Bir başka ilginç toplantı da yine 1998 Kasım ayının sonlarında Washington'da yapıldı. Amerika'daki toplantının organizatörü, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yakın doğu masası sorumlusu Henry Barkey'di. İstanbul doğumlu ve Yahudi asıllı bir Amerikalı olan Barkey, ılımlı İslam'ı hakim kılma ve Kuzey Irak'ta kukla bir Kürt devleti projelerinin baş uygulayıcısıdır. Bu arada 6 kişilik bir ABD heyeti Londra ve Washington toplantıları için Kuzey Irak'ta görüşmeler yaptı. Aralarında 2 albayın da bulunduğu heyet Kasım başında Diyarbakır üzerinden Kuzey Irak'a geçti. Heyet 2 gün Diyarbakır'da Kervansaray Oteli'nde kaldı. Heyet Kuzey Irak'tayken önemli bir olay daha yaşandı. 1996'da resmen dağılan Kürt Özerk Yönetimi Parlamentosu Başkanı Cevher Namık Salimi'nin çağrısı üzerine 13 Kasım 1998'de toplandı. Parlamentonun gündemi Washington Anlaşması'nın temel ilkelerinden olan özerk hükümetin nasıl oluşturulacağıydı. Ancak parlamento ne ortak hükümeti kurabildi ne de diğer konularda ilerleme sağlanabildi. Parlamento tekrar dağıldı. Kürt örgütleri kukla devlet yönünde adım atmadan önce ABD ve İngiltere'den sağlam güvenceler istiyorlardı. ABD ve İngiltere de sağladıkları askeri güvenceyle bunu kanıtlamaya çalıştılar. Ayrıca Barzani ve Talabani Londra'ya geldiklerinde İngiltere Savunma Bakanı George Robertson'la görüştürüldüler. Oysa alışılmış olan Dışişleri Bakanlığı ve parlamento üyeleriyle görüşülmesiydi. İngiliz Savunma Bakanı George Robertson Kürt dostu olarak tanınıyordu. 26 Ekim'deki Barzani görüşmesine KDP Uluslararası İlişkiler Bölümü Şefi Hoşyar Zebari'nin, KDP Londra temsilcisi Dilşat Mira'nın yanı sıra eski özel Kürt hükümetinin İngiltere temsilcisi Siamant Bana'nın da katılması dikkat çekti. Bu görüşmede Ankara sürecinin nasıl canlandırılacağı konuşuldu. Talabani'de Savunma Bakanı ile görüştükten sonra iki lider 27 Ekim 1998'de bir araya geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sandy Berger o günlerde Saddam'ı devirmek için kararlı olduklarını söylüyordu. Sandy Berger katıldığı bir televizyon programında Saddam'ı devirmenin hızlı ve kolay olmayacağını bildiklerini söyledi. Bunun için de iradeli, istikrarlı ve sürekli çaba içinde olacaklarını kaydetti. ABD'nin Irak yönetimini devirme stratejisini Savunma Bakanı William Cohen açıklıyordu. Cohen, 24 Kasım 1998'de Pentagon'da yaptığı basın açıklamasında amacımıza adım adım ilerleyeceğiz. Çok acelemiz yok. Muhalif grupların geniş bir desteğe kavuştuklarından emin olacağız. Bu biraz zaman alacak. Kısa sürede çözülecek bir şey değil dedi. Kongrede etkin olan cumhuriyetçiler ise Saddam Hüseyin'i doğrudan ve kısa sürede iktidardan düşürmeye yönelik bir strateji için bastırıyordu. George Walker Bush yönetiminin etkili üyelerini oluşturan gayri resmi bir grup, Irak muhalefeti için başka bir plan hazırladı. Bu planı hazırlayanlar arasında 1980'lerde ABD'nin Nikaragua'da başlattığı kontra ayaklanmasını örgütleyen CIA Kontrterör Dairesi eski başkanı Duane Clarich, Amerikan Özel Birlikleri eski komutanı emekli general Wayne Domning, Karanlıklar Prensi Richard Pearl ve Paul Wolfowitz de vardı. KDP lideri Mesut Barzani aynı günlerde KYB lideri Celal Talabani'yi Erbil'e davet etti. Barzani ile Talabani, Washington Anlaşması'nın yaşama geçirilmesinin koşullarını tartıştılar. Celal Talabani, Barzani'nin davetini kabul ederek 3 yıl aradan sonra tekrar Erbil'e ayak basmış oldu. 16-19 Aralık 1998'de Irak'a yeni bir saldırı başlatıldı. Harekata Çöl Tilkisi adı verildi. 3 günde 500 füze Irak hedeflerine fırlatıldı. ABD, Irak saldırının durdurulduğunu açıkladıktan hemen sonra 22 Aralık'ta Irak'ın Basra kentini yeniden bombaladı. ABD, Washington Anlaşması ile Kuzey Irak'a garantiye almıştı. Güney Irak'ta da Şiileri ayaklandırmayı planlıyordu. Bu çerçevede 36. paralelin üstü ve 32. paralelin altında devam eden uçuşa yasak bölge uygulamasına ek olarak askeri araç yasağı bölgesi uygulaması da gündeme getirildi. 1998 yılının sonuna gelindiğinde ABD'nin Kuzey Irak'ta kukla devlet için hızlandırdığı adımlar Ankara ile Washington'ın ayrılığını giderek derinleştiriyordu. Öte yandan Kuzey Irak konusunda 1994'ten beri ABD'ye mesafeli politikalar izleme konusunda ortak çalışma yürüten Genelkurmay'la dışişlerinin arası açıktı. Buna kanıt olarak şöyle deniyordu. Dışişlerine gelen bir kriptoyu Genelkurmay alamıyorsa gerisini siz düşünün. 4. Bölüm. Türkiye-ABD ilişkilerinde kritik yıl. 1999. 1999 yılında ABD Türkiye'ye yönelik baskısını en üst seviyeye çıkarıyordu. Bu yılın başlarında Abdullah Öcalan Türkiye'ye teslim ediliyor, bunun karşılığında Türkiye'den ABD'nin dümen suyuna girmesi isteniyordu. Öcalan'ın teslimi Nisan 1999 seçimlerinde Ecevit'i hiç kimsenin beklemediği bir oyla başbakanlık koltuğuna oturtuyor, aynı şekilde MHP'yi de tarihinde hiç olmadığı kadar yükseltiyordu. DSP-MHP'nin yanına ANAP eklenerek oluşturulan koalisyon hükümeti, Türk ekonomisinin çökertilmesi projesinde başrolü oynuyordu. Aynı şekilde Türkiye'nin Avrupa kapısına bağlanması da bu hükümetin önemli icraatları arasına katılıyordu. ABD heyetlerinden biri gidip biri geliyor, adeta Amerikan Dışişleri Bakanlığı karargahını Türkiye'ye taşıyordu. Heyetler kukla devlet planını üst üste Türkiye'nin önüne koyuyor, aksi takdirde Türkiye'yi parçalamakla tehdit ediyorlardı. NATO'nun yeni konsepti aynı yıl içinde kabul ediliyor, Kosova'ya yönelik NATO operasyonunun yanı sıra AGİT İstanbul zirvesi dolayısıyla Türkiye'ye gelen Clinton TBMM'de konuşan ilk ABD başkanı oluyordu. AGİT zirvesi sırasında imzalanan gizli güvenlik anlaşması da ABD'nin Türkiye'den fütursuz taleplerinin boyutunu ortaya koyuyordu. George Harris, Türkiye-ABD ilişkilerinde kritik yıl. Pentagon'un önemli akıl hocalarından George Harris, 1998 Eylül'ünde Princeton Üniversitesi'nde düzenlenen Türkiye konulu toplantıda Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğini değerlendiren bir konuşma yapmıştı. Harris, 1999 yılının Türk-Amerikan ilişkilerinde kritik bir yıl olacağını savunduğu konuşmasında, bu yıl ilişki sürdürülebilirse bu hayli önemli bir başarı olacak değerlendirmesini yapıyordu. Genelkurmay'ın ilgili birimleri Harris'in konuşmasını mercek altına aldılar. Bu konuşmanın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef aldığı ve TSK'ya seçimler öncesinde politikaya müdahale etmeyin mesajı vermek amacıyla yapıldığı belirlendi. Harris konuşmasının girişinde şöyle diyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nin var olduğu dönemde tasarlanan Türkiye-ABD ittifakı geçtiğimiz 10 yıl içinde bu temel dayanağını yitirdi. Daha yakın zamanda ilişkinin bir başka dikkate değer dayanağı daha ortadan kalktı. 1999 yılında Türkiye için ABD silahlı yardımının süresi uzatılmayacak. Bu, önümüzdeki yıl büyük olasılıkla bir dizi birbiriyle çatışan kararın ve konunun iki ülke arasındaki bağları hassas bir sınavdan geçireceği anlamına geliyor. George Harris, konuşmasında Türk-Amerikan ilişkilerinin geçmişten bugüne nasıl geliştiğinin bir özetini yaptıktan sonra "İttifak neden devam ediyor?" başlığı altında Türkiye'nin ABD'ye olan bağımlılığının temelleri üzerinde duruyordu. ABD ile olan bağlar Türkiye dış politikasının temelini oluşturmaktadır. ABD'ye bu bağlılığın nedeni Amerika'nın Türkiye'de hala tek süper güç olarak görülmesidir. Türkiye açısından bakıldığında bu dostluğa sahip olmak Türkiye için açık menfaatler sağlamaktadır. Harris bunun hemen ardından tehditleri savuruyordu. Söz gelimi ABD ile ittifak olmasa ABD Kıbrıs'ta ve diğer konularda Türkiye'nin durumunu bozabilir. Daha önemli bir nokta da Türk diplomasisinin dünyada başarı kazanmasının büyük oranda ABD politikasına bağlı olması. Söz gelimi Bakü Ceyhan Boru hattı konusunda Amerikan desteği büyük öneme sahip. Yine aynı şekilde Türkiye'nin AB'ye girmesi konusunda ABD'nin desteğinin Türkiye'de büyük değeri var. ABD'ye ekonomik ve istihbari bağlar her geçen gün artıyor. Harris'in ilginç bir saptaması ise Türkiye-İsrail savunma işbirliği konusundaydı. Türkler, İsrail'le yakın dönemde geliştirdikleri işbirliğinin ABD ile ilişkilerindeki sorunları azaltmaya yardım edeceğini umuyorlar. Ankara'da birçok politikacı, İsrail'le hızla geliştirilen bu bağın ABD'deki Yahudi lobisinin Türkiye'yi desteklemesine neden olacağını düşünüyor. Bu, Yahudi lobisine sahip olduğundan daha fazla rol atfeden Türk politikacıları hayal kırıklığına uğratabilir. Ama genel olarak gelişen Türk-İsrail işbirliği Türk-Amerikan ilişkilerinin takviye edilmesini sağlayabilir. Harris'in olasılıklar başlığı altında yazdıkları daha da ilginçti. Türk-Amerikan ilişkilerinde geçmişte yaşananlara bakmanın yeterli olmadığını belirten Harris, değişen zaman içindeki durumun gelecek hakkında kestirimlerde bulunmaya elverişli olmadığını söylüyordu. Türkiye ve ABD'nin tutumları konusunda yaptığı değerlendirmeler ittifakın geleceğine de ışık tutuyordu. İttifak şimdiye kadar yaşananlardan çok daha büyük karşıtlıklarla yüz yüze. Amerika bu büyük sorunlarla nasıl baş edeceğinden habersiz görünüyor. Türkler de tehlikeye karşı hazırlıksız ve ilgisiz görünüyorlar. Önümüzdeki yıl ilişki sürdürülebilirse bu hayli önemli bir başarı olacak. Kıbrıs ve Irak sorununun Türkiye ile ABD arasında giderek artan ölçüde gerginliğe yol açacağına değinen Harris, esas önemli anlaşmazlığın insan hakları başlığı altında yaşanacağını vurguluyor ve iki konuya dikkat çekiyordu. Ordunun politik yaşamda artan etkisi ve İslamcılıkla mücadele. Türk generalleriyle İslamcılar arasında giderek şiddeti artan karşı karşıya geliş, insan hakları konusunda duyarlı olan Amerikan kamuoyunda Mesut Yılmaz tarafından verilen düşünce özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılacağı yolundaki sözün tutulup tutulmayacağı konusunda endişeleri arttırıyor. Harris, bu sorunların ilişkilerde daha yıkıcı bir rol oynayacağını belirtiyordu. George Harris, Dışişleri Bakanı İsmail Cem'i övüyordu. Harris'e göre Cem, Ecevit'in anti-Amerikan politikalarını dengeleyici bir rol oynuyordu. Bütün Türkiye'li politikacılar ABD'nin dünyadaki önemini tanımakta ve çoğu da ilişkileri bozuyor görünmek istememektedir. Ne var ki birkaç önemli muhalif ses ABD'yi küçük ülkeleri perde arkasından yönetmek istemekle suçlayan komplo kuramlarını benimsediklerini gösterir beyanlarda bulunmaktadır. Bülent Ecevit ve onun partisinden Mümtaz Soysal bu görüşün iyiden iyiye kulu kölesidirler. Durup durup ABD'nin Türkiye'nin doğusunda bir Kürt devleti kurmaya çalıştığını ve veya politikasının bu sonucu doğuracağının ayırdında olmadığını söylemektedirler. Bereket versin ki bu seçim bölgesinde ABD hakkında daha sağlıklı görüşlere sahip bazı şahsiyetler de vardır. Dışişleri Bakanı İsmail Cem, ABD ile daha sıkı ilişkiler kurulmasından yanadır. Gerçekten de kendisi, DSP içindeki dış politika mimarlığında Bülent Ecevit'i bir bakıma dengelemektedir. Eskişehir Komutanlar Toplantısı. ABD'nin kukla devleti kurma konusundaki baskısı, özellikle Genelkurmay'da, bunu önlemek için kararlılığın güçlendirilmesini gerektiriyordu. Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun Ağustos 1998'de Genelkurmay Başkanı olmasıyla bu kararlılık adım adım güçlendirildi ve ilan edildi. 7 Ocak 1999 günü Eskişehir 1. Hava Taktik Üst Komutanlığı Briefing Salonu'nda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu Başkanlığı'nda kuvvet komutanlarının katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Salim Dervişoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlhan Kılıç, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Rasim Betir ile birlikte kilit merkezlerde görevli Tuğgeneral düzeyine kadar 600'e yakın komutanın da katıldığı öğrenildi. Komutanların gündeminde Kuzey Irak'taki gelişmeler ağırlıklı yer tutuyordu. Bu toplantıda alınan bir karar, Türkiye'nin o tarihten sonraki Irak politikalarının hattını belirleyecekti. Alınan kararın sonucu şöyleydi. Kuzey Irak'ta Kürt devletinin kurulması önlenecek. Bunun için Irak yönetimiyle işbirliği yapılacak. Otonom bölgenin 1970 anlaşması çerçevesinde Irak yönetimiyle anlaşarak uygulanması sağlanacak. Genelkurmay ve dışişlerinin birlikte çalışması için oluşturulan ortak kurul ilk toplantısını yaptı. Şimdiye dek dışişleri farklı politika gidiyordu. Artık tek proje takip edilecek. Eskişehir Komutanlar Toplantısı, kukla devleti her koşulda engelleme politikasının ordunun en üst seviyede birlik içinde savunduğu bir politika haline getirilmesi açısından kritik bir toplantıydı. ABD planı. Kürt ve Şeriatçı hareket birleştirilecek. ABD, Washington Anlaşması'nın ardından Ocak 1999'da ABD Büyükelçiliği eski müsteşarı Francis Ricardon'u Irak muhalefetini örgütlemekle görevlendiriyordu. Ricardon, bundan sonra dünyanın birçok kentinde ama özellikle Türkiye ve Kuzey Irak'ta Kürt gruplarla toplantı üstüne toplantı düzenleyecekti. Türkiye'de İran Kürtleriyle de gizli toplantılar yapılıyor, Kürt grupları Türkiye'nin çizgisinden koparmak için çeşitli girişimlerde bulunuyordu. Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay yetkilileriyle de bir dizi görüşmeler yapmıştı. Ricardon, Irak muhalefetini örgütleme görevine başlar başlamaz, ayrı parçalardaki Kürt topraklarının birleştirilerek Büyük Kürdistan'ın kurulmasının propagandasını yapmaya başlamıştı. PKK'nın siyasallaştırılması operasyonunun da baş aktörlerinden olan Ricardon, İranlı Kürt gruplarla temasları sırasında PKK'ya destek vermelerini istemişti. Lübnan üzerinden PKK ile de görüştüğü bildirilen Ricardon, Türkiye, Suriye ve İran için ayrı ayrı ekipler oluşturuyordu. 17 Ocak 1999'da Aydınlık'ta Adnan Akfırat imzasıyla yayımlanan kapak haberinde ABD'nin Türkiye'ye yönelik uzun vadeli planlarını açığa çıkarıyordu. Haberde Washington Enstitüsü'nden Alan Makovsky'nin hazırladığı bir plana yer verilmişti. Söz konusu planda Türkiye'yi içten çökertme operasyonunda şeriatçı ve Kürtçü hareketlerin birleştirilmesi öngörülüyordu. Irak'ta bugün uygulamaya sokulan kukla devletin yaygınlaştırılması stratejisinin ana hatları bu planda öngörülüyordu. Aslında bu plan yeni değildi. Genelkurmay'daki milli yönelişi bertaraf etmek ve TSK'yı teslim almak amacıyla iç karışıklık sopasını hazır hale getirmek için güncelleştirilmişti.